Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise laktik asitin vücudumuzdaki rolünden bahsedeceğim. Çok enteresan bir konu olacak aslında. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben size enerji sistemlerinden falan bahsettim ya. Neydi onlar? Anaerobik olanları vardı, aerobik olanları vardı. Anaerobik olanında ne vardı? Anaerobik kreatin fosfat vardı. Bir ATP açığa çıkıyordu. Bir de anaerobik glikoliz vardı. Orada da 2 ATP açığa çıkıyordu. Anaerobik glikolizin sonucunda ne olur? Ne çıkar ortaya diyordum ben yan ürün olarak. Laktik asit ortaya çıkar diyordum. İşte laktik asit değilmiş. Yani öyle enteresan bir şey var. Yapılan son çalışmalarda laktik asidin oksijenli ortamda çıktığı sonucuna varılmış. Yani oksijenli çalışmalar yaptığınızda, yani aerobik glikoliz ve aerobik lipoliz yaptığınızda laktik asit ortaya çıkıyormuş. Ha diyeceksiniz ki peki biz anaerobik olarak yaptığımızda ne ortaya çıkıyormuş? Laktat. Onların arasında da bir tane hidrojen atomu farkı varmış. Şimdi o hidrojen atomunu laktik asit bıraktığı zaman laktata dönüşüyormuş. O yüzden yani laktik asit dediğimiz aslında oradaki laktatmış. Zaten şöyle bir şeyden aklıma geldi. Ben geçen hafta derse gidiyordum. Derste dedim ki yolda giderken böyle garip garip şeyler düşünüyorum. Hani Amelie filmi vardı ya, onun gibi böyle lüzumsuz şeyler düşünüyordu ya, o da bir tane kap mı buluyordu ne, sahibine ulaştırmaya çalışıyordu. Onun gibi düşüncelere daldım. Ben dedim ki ya bu laktat eşiği derler mesela. Laktat eşiği üzerinden gider hep çalışmalar. Onu işte yukarıya taşımaya falan çalışırlar. Dedim ki neden laktat eşiği? Neden laktik asit eşiği değil bu? Sonra bir düşündüm falan. Allah Allah dedim, ben bunu araştırayım. Sonra tabii ki bir Medical News Today makalesiyle irkildim. Şimdi size aktaracağım. Şimdi demiş ki burada, kim demiş bunu? Amanda Beryl demiş. Physical Therapy, yani bu şey branş olarak baktığımızda ondan bahsediyorlar. Yani fizik tedavi mi oluyor? Physical Therapy Türkçe'de ne oluyor? Onu tam bilemedim ama fizik tedavi oluyor aslında. Bilmiyorum, isimlerini vereyim de ben. Yani Medical News Today biliyorsunuz benim bayağı da bir yer verdiğim şeydir, kaynaktır geçmişte. Neyse, şimdi burada diyorlar ki laktik asit vücudunuzun doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur ve hücrelerinizin, dokularınızın, organlarınızın doğru şekilde çalışabilmesi için hayatidir. Laktik asitin bulunması gerekir. Yani vücutsal fonksiyonlarda çok işlevi vardır ve sadece egzersiz tarafından üretilen bir yan üründe değildir. Yani onu kafanızdan çıkarın demiş. Bazı sağlık sorunları laktik asit üretimini artırabilir ve aslında kandan laktatı temizlemede sorun çıkarabilir, sağlık sorunları. Bunun sonucunda da laktat birikebilir ciddi şekilde, ki buna doktorlar laktik asidosis diyorlarmış. Laktik asidos diyorlarmış yani. Şimdi İngilizceden direkt çevirince biraz dilim döndü yani. Ve diyor ki laktik asit nedir? Geliyoruz heyecanlı kısmına. Şimdi vücut laktik asiti aslında tüm vücut seviyelerinde kullanıyor. Yani bütün vücut faaliyetlerinde bir aşamada laktik asit kullanılıyor. Ve hücrelerin, dokuların ve de organların doğru şekilde çalışabilmesi için önemli bir rolü var. Bundan başında bahsetmişti zaten. Laktik asitin vücutta 3 tane ana kullanım şekli var. Bunlardan bir tanesi mitokondri için ana enerji kaynağı olmak. İkincisi bu glikoz üretimi var ya, bu glikozda öncü olarak görev yapmak üretim aşamasında. Bir de sinyal molekülüymüş. Öyle bir etkisi varmış. Burada diyor ki doktorlar önceden kasların düşük oksijenli ortamda laktik asit ürettiğini savunurlardı. Böyle düşünürlerdi. Ancak araştırma sonuçlarında bunun yanlış olduğu anlaşılmıştır. Laktik asit üretimi tam olarak aerobiktir. Aerobik çalışma sırasında laktik asit üretilir. Yani normal bir şeyle, solunumla ortaya çıkar laktik asit deniliyor. Bakın işte bu var. Yani ben besin piramidini bu yüzden çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Bakın ben lesitin diye bölüm yapmıştım. Neydi o? Yumurta sarısı anlamına geliyordu. Yumurta sarısı ile ilgili ne dediler yıllarca? Kolesterolü yükseltir, bilmem ne yapar. Sonra ben ne dedim o bölümde size? İyi kolesterolü yükseltir. Yani HDL seviyelerini yükseltirmiş meğerse dedim. Şimdi burada da böyle. Bakın doktorlar yıllardır bunu düşünüyorlarmış. Ondan sonra şimdi diyorlar ki yok öyle değilmiş, o oksijenli ortamda oluyormuş. Öbürü laktatmış yani kısacası. Neyse. Laktik asit ve egzersize gelelim. Diyorlar ki, yani diyorlar ki derken bunu biliyordum ben bu arada. Laktik asit ya da laktat sizin bu antrenman yaptıktan sonra böyle bir yanma durumu oluyor ya. Hani antrenmanda böyle bir kasınız yanmaya başlıyor falan. Ya da kas yorgunluğu oluyor. Ondan sorumlu değildir deniliyor. Yani ne laktat ne laktik asit sizin işte kaslarınızı yakan şey değil. Ya da antrenmandan sonra işte böyle bir tutulmalar falan oluyor 24-72 saat arasında. Ondan sorumlu değil. Aslında egzersiz sırasında önemli bir yakıttır kaslar için laktik asit, ki buna kalp kası da dahildir. Bakın tam anlamıyla ezber bozan bir bölüm oluyor. Şöyle, şimdi sizin Egzersiz sırasında ortaya çıkan, yani daha doğrusu sonrasında ortaya çıkan kas yorgunluğunun temel sebebi kaslarınızın mikro hasar görmesi. Bunu biliyorsunuz zaten. Hatta ben dün bir çalışma yaptım. Böyle split squat falan yaptım. Böyle sırtımda ağırlıkla. Bakın şimdi benim iç bacak kaslarım öyle bir ağrıyor ki bacak bacak üstüne atamıyorum yani. Hani böyle bir programa falan çıkabilirim. Hani diyebilirler ki mesela işte Bora'nın dramı bacak bacak üstüne atamıyor gibi şeyler söyleyebilirler. Neyse işin şakası bir yana ben şunu düşündüm. Diyorlar ki mesela 30'dan sonra testosteron seviyeleri düşmeye başlıyor ve insanların belirli bir kas yapma potansiyeli var. Evet doğru olabilir ama mikro yırtık gelişiyorsa, şimdi benim iç bacağımda böyle bir şey oldu yani. Mikro yırtık gelişti. Ağrının sebebi bu. O zaman ne oluyor? Ben burada protein yüklersem, iyi beslenirsem onun onarılması hızlanıyor. Böylece daha güçlü kaslara sahip oluyorum. Yani kas çok hacimli olmak zorunda değil. Yavaş kastan fibril, hızlı kastan fibril var biliyorsunuz. Yavaş kastan fibriller de hasara uğrayabilir. Onun için ben ileride de böyle bir şey söyleyeceklerini düşünüyorum. Diyecekler ki ya kas hep gelişiyormuş ya. Yani ben bilmiyordum onu diyecek mesela bir tane doktor. Öbür arkadaşlarına da söyleyecek. Yani bence bu konuya çok fazla eğilmediler. O yüzden sorun çıkıyor. Başka söyleyecekleri şey de diyeyim size. Mesela diyecekler ki aralıklı orucu biz çok met ettik. İnsanların hastalığını falan giderir diye çok met ettik. Ama orada büyüme hormonu çok yüksek seviyelere çıkıyor. O yüzden kanserli işte hücrelerde artışa sebep oluyor. Onun için de aralıklı oruç eğer ki kanser eğilimi varsa kişilerde tutulmamız gereken bir yaklaşımdır. Yani beslenme yaklaşımıdır diyecekler. Yani şöyle diyecekler. Biz 16 saat dedik. Biz 16'ya 8 dedik. Siz niye kalkıp 24 saat, 72 saat tuttunuz ki diyecekler. Onun için ben bunu da düşünüyorum yani. Böyle kayıt altına almak istiyorum. Neyse. Yani diyor ki kas yorgunluğunun sebebi sizin kaslarınızın içinde laktik asit birikmesi falan değildir. Mikro hasarlardır. Bunun aslında şey olarak baktığımızda hani yüksek yoğunluklu egzersiz yaptıktan sonra işte kas yorgunluğunun gelişmesi kısmına ya da yanma kısmına baktığımızda burada ortaya çıkan metabolitler var yani hücre içerisinde. Bunlar inorganik fosfat ve de hidrojen iyonları. İşte bunlar sebebiyle aslında kas kasılma potansiyelini kaybediyor. Hidrojen iyonları biliyorsunuz bu beta alanin vardı ya o hidrojeni mesela şey yapıyor, nötralize ediyor. O yüzden antrenmanlarda böyle bir şey vardır onun bir de beta alanin böyle bir yanma hissi vardır. Kaslarda öyle bir şey yol açar. Karıncalanma hissine yol açar. O işte hidrojen iyonlarını temizliyor derler. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Yani ben yıllarca pre-workout kullandım. Pre-workout kullandım. İşe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum. Yani bu şeye benziyor. Pre-workout kullanıyordum. İnanılmaz derecede diyet yapıyordum. Acayip spor yapıyordum falan. Ondan mı oluyordu benim vücudum gelişiyordu yoksa ondan onun haricinde yapmasam da gelişir miydi onu da tam olarak bilmiyorum yani. Neyse bunlar da hep böyle şeylerdir. İnsanın için rahatlatmak için başvurduğu yöntemler. Sonra ya aslında şöyle oluyor. Bence fikrim şu benim konuyla ilgili. Mesela siz değişiklik arıyorsunuz. Diyet yapıyorsunuz ya. Diyet yaptığınızda mesela tavuk yerseniz, işte brokoli yerseniz falan galiba onun bölümünü bile yapmıştım ben hatta. Yani kilo verebilirsiniz. Tamam biraz rafinozdan dolayı işte brokoli gaz yapabilir bazı insanlarda. Ama işte salata yerseniz, tavuk yerseniz, az miktarda bir şeyler tüketirseniz evet o zaman zayıflayabilirsiniz. Ama hayatın tadı kaçıyor. Hiç güzel bir şey yememeye başlıyorsunuz. O zaman da neye başvuruyorsunuz? Diyorsunuz ki ya ben tadı güzel bir şeyler yiyeyim. E protein tozu şimdi mesela çikolatalısı var. Ne bileyim çileklisi var falan. İnsanlar onu tüketiyorlar. Yani deseler ki mesela ya protein tozu hiç işe yaramıyormuş aslında yıllar sonra. Ben pişman olur muyum? Yok olmam. Yani bana bir zararı olmasın da zarar derken hani kilo falan aldırmasın da hani protein olarak da bana katkı sağlamasın ona da okeyim yani. Çünkü hayat da başka türlü geçmiyor. Onun için bence bu kadar sattı tuttu zaten. Çünkü eskiden GNC vardı. GNC'nin bir protein tozu vardı. Aromasız. Türkiye'de ilk protein tozu zaten GNC'nin aromasız protein tozuydu. Onu içmeye bir çalışın. Yani hiç böyle yanına bile yanaşmazsınız. Ben onu alıyordum. Böyle açıyordum kapağını. Diyordum ki bozuk mu acaba? Birkaç kere götürmüştüm bu bozuk mu acaba diye. Bozuk falan değil. İğrenç kokuyordu yani. Onun için hani aromalı olduğu için bu kadar tuttu protein tozları. Sonra başka bir şey var mı? Laktik asidozdan bahsediyor. Şimdi burada vücut çok fazla laktik asit eğer ki üretirse ya da işte bunu hızlı şekilde vücuttan atamazsa bir durum ortaya çıkıyor. Laktik asidoz denilen durum ortaya çıkıyor ve bunun nedenleri arasında kalp yetmezliği yani neden laktik asidoz görülür diye baktığımızda ciddi şekilde bir enfeksiyon durumunun gelişmesi, şok, kontrol edilemeyen diyabet, karaciğer hasarı ya da hastalığı, böbrek hasarı ya da hastalığı bir de sepsis demiş. Sepsisin ne olduğunu bilmiyorum. Bakın burada ilginç bir şeyden bahsediyor. Mesela bazı ilaçlar da laktik asidoza sebep olabilirmiş. Bunların arasında metmorfin var. Bu metmorfin şeyde babam kullanıyor mesela. Şeker hastalarında yani böyle tip 2 diyabette falan veriliyor. İşte orada şekeri düşürsün falan diye. Babam da şimdi kullanmıyor hatta. Hatta şöyle şeyler söylüyor. Ben bir taneyle başladım. Yarıma indirdim ama doktora falan söylememiş. Şimdi diyor yarımın da yarısını alıyorum diye bir şey değişmedi diyor. Belki de değişmiyordur bilmiyorum. Yani o da mesela böbreğe hasar veriyormuş diye kullanmıyor onu. Bir de HIV tedavisinde olan kullanılan ilaçlar böyle bir soruna yol açabilir deniliyor. Sonra işte mesela laktik asidozda görünen belirtiler neler? Hani böyle bir şey yakalandınız mı diye bakmak isterseniz böyle altın değerinde şeylerden bahsedelim, maddelerden bahsedelim. Şimdi burada demiş ki tatlı kokulu nefes, böyle nemli bir cilt, hani böyle bir soğuk nemli cilt, karın ağrısı, mide bulantısı ya da kusma, ishal, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, yönünü şaşırmış hissetmek, ben neredeyim falan demek yani. Ciltte sararma görünmesi, yani bu biraz şey gibi, ne derler, buna ne deniyordu, jaundice, Türkçesini unuttum, sarılık, koma, bir de zayıflıktan bahsetme, kendini böyle bir halsiz hissetme, yani öyle durumlar görülebiliyor. Sonra başka bir şey var mı diye bakalım. İşte bu laktat seviyelerini, kandaki laktat seviyelerini kan testiyle genellikle ortaya çıkarıyormuş doktorlar. Bazı durumlarda insanlardan işte bir şey yememesi, içmemesi falan hani testten önce istenebilirmiş. Böyle şeylerle bakılabilirmiş. Özet olarak baktığımızda diyorlar ki laktik asit vücudunuzun bir parçasıdır, önemli bir bölümüdür. Hücre solunumunda, glikoz üretiminde ve molekül sinyalizasyonunda destek olur ve genel inanışın tersine laktik asit kas yorgunluğuna sebep olmaz. Bununla beraber şimdi sizin böyle bir hani laktik asit konsantrasyonunuz var ya, egzersiz sırasında artar denilmiş. Yani laktik asit şeyi miktarı artıyor egzersiz sırasında. Yani egzersiz sırasında artar bu arada. Neden artar? Çünkü ne diyor? Mesela aerobik şeyde ortaya çıkıyor diyor laktik asit. Tamam. Laktik asit orada ortaya çıkıyor. Yani aerobik glikolizde ortaya çıkıyor. Aerobik lipolizde de ortaya çıkıyor. Egzersiz yaptığınızda siz sadece anaerobik modda gitmiyorsunuz ki. Neydi? Anaerobik kreatin fosfatta 1 ATP, anaerobik glikolizde 2 ATP. Aerobik glikolizde 36-38 ATP ve de aerobik lipolizde 100'ün üzerinde ATP çıkıyordu. Yani bu şimdi bu 36-38 ve 100 ATP çıktığında hep bunlar ortaya çıkabilir o zaman, yani laktik asit ortaya çıkabilir. Onun için egzersizde artması normaldir. Ve işte eğer ki laktik asit kanda çok yüksek olursa laktik asidoza sebep olabiliyor. Ve bazı sağlık sorunları da buna yol açabiliyor falan filan demiş. Gördüğünüz gibi böyle bir durum var. Yani buradan çıkaracağımız sonuçlar neler? Biz laktik asit sebebiyle, yan ürün sebebiyle kaslarımız yanmıyormuş. Laktat olduğu için, orada bir hidrojen atomunu bir bıraktığı için, proton mu deniliyor, ne deniliyor yani onu bıraktığı için. Aslında laktik asit laktata dönüştüğü için sorun çıkıyor. Biz kas yorgunluğunu neden yaşıyoruz? Kas yorgunluğunu temel yaşamamızın sebebi aslında kasta gelişen hasar. Mikro hasar sebebiyle. Onun haricinde işte hücre içerisinde bazı şeyler birikiyor. İnorganik fosfat gibi, hidrojen iyonları gibi. Bunlar da kasın kasılmasını engelliyor. Yani temel sebep bu. Onları da aktarmak için bu bölümü de eklemek istedim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.